Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı günler dileriz. Okudukça programındasınız. Kitapların ve dergilerin büyülü dünyasından bahsettiğimiz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz Yusuf Temizcan.
Bendeniz Furkan Özkul.
Yepyeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz.
Evet, bugün yine birbirinden güzel dergilerden ve kitaplardan bahsedeceğiz. Tabi bu dergi ve kitaplardan bahsetmeden önce Yusuf hoş geldin diyorum sana.
Hoş bulduk.
Evet, Umre'deydin.
Evet.
Mübarek toprakları ziyaret ettin.
Evet, Allah kabul etsin, bir Amin. Ziyaretimiz gerçekleşti. Sen de geçen hafta bizim olmadığımız belki ilk programı
evet, evet.
gerçekleştirdin. Ben dinledim, çok güzel oldu. Mikail Bey'i ağırladım burada Erdem Yayınları'nda.
Evet. Mikail Bey ile bir program yapmış olduk.
Çok hoş
Seni
bir program
de andık
oldu.
Programımızda.
Evet, evet, çok sağ olun.
Evet, sen burada bedenen olmasan da ruhen hep bizimle birlikteydin.
Hep buradayız, evet.
Evet Yusuf, gerçekten seninle yapmış olduğumuz programların lezzeti tadı çok özelmiş. Onu da hissediyor insan. Ama ortak dostlarımızın da varlığı bizi her daim güzel bir noktaya taşıyor diye düşünüyorum.
Muhakkak.
Bu hafta yine dergilerden ve kitaplardan bahsedeceğiz. Dilersen ben bir dergiden bahsetmek istiyorum.
Tabii dergilerden bahsedelim. Bu hafta Okur'un yeni sayısından söz edeceğiz. Senin önünde Arapça bir dergi görüyorum. Yine çok hoş kitaplarımız var.
Tabii aklıma gelmişken şunu da ifade edeyim. Umre ziyareti nasıl geçti? Orada neler yaşandı? Ne yaptın? Bunu birazcık açalım.
Istersen. Eyvallah, çok sağ ol. Birkaç cümleyle dilersen bahsedeyim. Dinleyicilerimiz arasında muhakkak oraları görmüş, ziyaret etmiş kimseler vardır. Bize de nasip oldu geçen hafta Erkam Radyomuzdan bir ekiple beraber oradaydık. Tabii oranın lezzeti, manevi havası çok başka Furkan. Biz önce Medine'ye gittik, ardından Mekke'ye geçtik. Medine yani bir şehir olarak hani her şeyiyle, yapısıyla, bütün bir mimarisiyle, bütün bir ruhuyla oturmuş bir yapı. O yüzden hani Medine'nin böyle bir dinlenme mekanı, bir ferahlama mekanı, ruha bir işte inşirah gelmesine vesile olması niyet edilen bir mekan. O yüzden Medine tabii o anlamda ayrı bir ruh, ayrı bir heyecan. Biz önce Medine'deydik, ardından Mekke'ye geçtik. Mekke tabii dünyanın kalbi, en önemli şehir. İnsanlığın ilk mabedi orada, bizim kıblegahımız orada. Efendimizin gezdiği topraklar, yaşadığı topraklar, her şey orada. Fakat ben şu boyutuyla biraz baktım. Şehir olarak Mekke maalesef tam şeyi değil yani. Son özellikle oradaki tabii hükümetin uygulamalarıyla vesaire oturmuş bir şehir imajı yok şu an için en azından. Yani sürekli bir inşaat hali, sürekli yeni binalar, yeni oteller ve çok lüks ve çok yüksek binalar. Bunlar inşa edilmeye devam ediyor ve Kabe'nin etrafında uzun yıllardır süren o inşaat hala devam etmekte. Bu biraz bende bir burukluk oluşturdu açıkçası. Çünkü biz orada tavaf ederken o manevi hazzı öyle en derin noktalarda hissetmeyi arzularken sürekli bir vinç sesleri, inşaat sesleri duyduk. Ve Kabe'nin o zemin katına ihramsız kişileri almıyorlar şu an. Sadece ihram giyen ve umre vazifesini yerine getiren kişileri o zemine alıyorlar. Diğerlerini yukarı katlara alıyorlar. Yukarı katlarda da zaten inşaat devam ediyor. İşte o Kabe'yi görebileceğiniz yerler kısıtlı, kapatılmış. O yüzden maalesef ben daha evvel de bir umre yapmıştım. Oradaki o lezzeti, Kabe'deki tavaf lezzetini tam anlamıyla maalesef bu sefer alamadım o inşaatlardan dolayı. Temenni ederim ki en kısa zamanda o inşaatlar tamamlanır, Kabe'nin zemin yeri genişler ve herkese açık hale gelir. Ve tabii orada ben dolaşırken biraz böyle kitapçılara da bakma fırsatı buldum Furkan. Özellikle orada yayınlanan gazetelere, dergilere biraz göz attım. Hakikaten yani Suudluların bu meselelerde alması gereken epeyce yol olduğunu fark ettim. Tabii şunu söylemekte fayda var. Ben sadece Medine ve Mekke'ye gittim. Suudi Arabistan'ın çok daha farklı şehirleri var. Belki orada daha başka iyi yayınlar vardır ama çok dar bir çerçevede, çok maalesef yayın anlamında kısır bir döngünün olduğundan söz etmek mümkün.
Zaten kitapların çoğunlukla basıldığı yerler Yusuf, işte savaş öncesinde Suriye'ydi, bir de Lübnan.
Yani belki Kahire'de.
Tabii Kahire'de yine kitaplar falan basılıyor ama son dönemde Lübnan'da basım faaliyetleri.
Tabii yani Arap dünyasının var. Entelektüel kalbi hala Lübnan'dır yani.
Evet, yani bu açıdan bakıldığında Zannediyorum o bölgeleri de besleyen yerler yine Suriye, Lübnan, işte Irak belki.
Tabii bu ülkeler Kahire. Arasında bir mezhepsel veya işte siyasi bir karşıtlıklar da var. Birbirlerinin alanına birbirlerini sokmamak istiyorlar. O yüzden kendi yağlarında kavrulma niyetleri var. İnşallah çok daha iyi yerlere geliriz.
Evet, benim de soracağım soruya cevap vermiş oldun Yusuf. Umre'nin hayırlı faaliyetlerinden bir tanesi de bu olmuş. Yani soracağım soruyu önceden tahmin etme noktasında. Evet, şu an dilersen ben dergiden bahsedeyim. Önümde bir dergi var. Derginin ismi El Vail İslami. Yani İslami bakış açısı şeklinde Arapça bir dergi.
Bu yakınlarda Arapça kitap fuarı olmuştu. Oradan
evet,
mı edindin?
Evet, oradan edindim bu dergiyi.
O dilersen fuardan da biraz bahset.
Evet, 3. Uluslararası Arapça Kitap Fuarı gerçekleşti.
3 Mart ile 11 Mart arasında.
Evet. 12 Mart diye bir hatırlıyorum ama
Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde başladı. Zannediyorum CNR Kitap Fuarı'nda şu an devam ediyor. 18 Mart'a kadar devam edecek.
Evet, 18 Mart'a kadar da CNR'da.
Dinleyicilerimize ziyaret edebilirler.
Evet Yusuf, gerçekten güzel bir program oldu. Cumhurbaşkanlığının himayelerinde gerçekleştirilen bir program oldu. Ve orada Arap dünyasından birçok yayınla okuyucular, dinleyiciler bir araya gelme fırsatı buldular. Benim önümdeki dergi de El Vail İslami, İslami bakış açısı, İslami görüş şeklinde tercüme edilebilir belki. 2017 yılının Ekim ve Kasım aylarında çıkmış bir dergi. Yani henüz birkaç ay olmuş çıkalı. Ancak dikkatimi çeken yazılar oldu bu dergide. Kısaca ondan bahsetmek isterim mesela. Milletlerin yapmış olduğu okumalar şeklinde bir başlık var. Bu önemliydi bizim için. Özellikle Arap toplumunda okur seviyesi ne durumda? Okuma seviyesi ne durumda şeklinde baktığımızda aslında bizden biraz daha düşük olduğunu görüyoruz. Yani kendilerini eleştiriyorlar. Okumanın özellikle genç kesim içerisinde okumanın az olduğu, varsa bile daha çok popüler yayınlar üzerinden seyrettiğini ifade ediyorlar. Yani bir mefkure oluşturabilecek, bir bakış açısı kazandırabilecek okumaların oldukça az olduğundan bahsediliyor. Ve okumaya bir tutkuyla yaklaşılmadığından bahsediyor Yusuf. Bu da önemli. Yani Arap dünyası birbirleriyle diyalogları zaman zaman kesilse de, zaman zaman belli bir işte mesafe girse de aslında birbirinden haberdar olan bir coğrafya. Ki bu dergiye de baktığımızda Kuveyt merkezi çıkmasına rağmen Ürdün'de, Cezayir'de, Tunus'ta, Mısır'da, yine işte Suudi Arabistan'da temsilciliklerinin olduğunu görüyoruz.
Yani oldukça yaygın bir alanda aslında yayın yapıyor. Ben biraz tasarımı da dikkatimi çekiyor sen burada bahsederken önünde. Kapağı mesela hoş bir kapak. Evet, tasarımı da fena değil.
Tasarımı falan gayet güzel.
Kağıt kalitesi güzel. Evet.
Ve ne diyorlar? O akıllı telefonlarda kullanılan uygulamalar da mevcut.
Onunla da uyumlu
tabii
herhalde.
Onunla da uyumlu. Ve bu da bizim dergilerimize benzer şekilde okuyucu postaları alıyor. Yani siz görüşlerinizi, önerilerinizi bu dergiye sunabiliyorsunuz.
Peki sadece Arapça mı? Mesela İngilizce ya da farklı bir dil var mı derginin
Yok,
içerisinde?
Yok, sadece Arapça bu dergi. Aslında okuma üzerine bu dergi alınmış ama şunu da görüyoruz. Mesela Batı ile kıyaslamalar da var.
Bir de çocuk bölümü mü var acaba?
Çocuk bölümü var. Yine işte İslami anlamda bir ailenin nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir bölüm var.
Bizdeki bazı dergilerin tarzına benziyor o zaman.
Tabii yani biraz bölüm bölüm. Benziyor. Doğru. Doğru. Biraz benziyor. Aslında baktığımızda Kuveyt küçük bir ülke. Bir Orta Doğu ülkesi. Ama halkın gelişmişlik düzeyi oldukça
tabii
yüksek. Çünkü küçük bir bölgede az bir insan yaşadı ama çok ciddi gelirlerin, petrol gelirlerin
tabii, tabii.
olduğu bir ülke.
Önemli bir körfez ülkesi.
Bu nedenle okuma faaliyetlerinin de oldukça diğer bölgelere nazaran iyi olduğunu söylemek mümkün. Bir de dikkatimi şu çekiyor Yusuf, yazılan yazılarda ilk referans kaynağı Kur'an-ı Kerim. Yani insanlar bir meseleyi ele aldıklarında onu Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle destekliyorlar. Daha doğrusu onu referans almak suretiyle düşüncelerini ifade ediyorlar. Dergi 90 sayfa yaklaşık olarak Yusuf. Bir başlangıç yazısıyla başlıyor. Ve bu dergiyi çıkaran kimse de Doktor Salim Nehami. Onu da burada anmış olalım. Güzel bir giriş yazısı olduğunu görüyoruz. Ve 90 sayfa içerisinde de gayet güzel yazıların olduğunu ifade etmek mümkün. Buradan da burada da bu kitap evet. dergiden bahsetmiş evet. olalım. Dilersen kendi dergimize geçelim istersen Yusuf.
Olur, hay hay.
Yani kendi dergimizden kastım biliyorsunuz okuru biz oldukça sahiplendik. Ben de yazarı olarak gerçekten çok böyle dört gözle bekliyorum. Ve her sayıyı elime aldığımda da her yeni çıkan sayıyı elime aldığımda da yeni bir farklılığın olduğunu görüyorum. Bu da beni heyecanlandırıyor. Her sayısının gayet iyi bir noktaya doğru gittiğini söylemek mümkün.
O zaman niyetimiz gerçekleşmiş demektir.
Evet, gerçekten.
Her sayıda şaşırtabiliyorsak evet. okurları gerçekten.
Biz bunu konuşmuştuk, hatırlıyorsun.
Evet.
Evet, yani bu gerçekten önemli bir nokta. Bunu birazcık açalım. Yani her sayıda yeni bir şey katmak nasıl mümkün oluyor?
Şöyle, açıkçası bu başta bir niyet meselesi. Biz okuru çıkartırken hani her sayısı bir önceki sayının bir benzeri olan dergilerden olmasın istedik. Ya piyasada öyle dergi çok. Çok yeni bir şey göremiyorsunuz bir sonraki sayıda. Veya beklemiyorsunuz öyle bir şey sizi şaşırtacak. Sizi biraz sarsacak bir işte ne bileyim bir yazar, bir konu başlığı ya da özel bir söyleşi. Birbirinin tekrarı sayılar olan dergiler çok. Biz okurda biraz bunu aşalım istedik. Tabii bu 3 ayda bir çıkmanın verdiği bir avantaj da var. O uzun bir sürede siz bunu planlayabiliyorsunuz, hazırlayabiliyorsunuz. Ya hakkı teslim etmek lazım. Haftalık çıkan veya aylık çıkan bir dergide bu çok çok daha zor olurdu. 3 aylık çıkan bir dergide biz hani daha özel bir kapak dosyası belirleyelim, daha özel söyleşiler yapalım. İşte bir önceki sayıda mesela çeviri yazı yoksa bu sayıda çeviri yazı ekleyelim. İşte bir ne bileyim seyahat köşesi yoksa bu sayıya onu ekleyelim. Başka bir sayıda işte bir böyle kalem ucundan bir sanat yapan birisini bulalım, onunla söyleşi yapalım. İşte çizgi romanı genişletelim, çocuk kitaplığı bölümüne yeni bir şey katalım diye hep o heyecan ve arzuyla hareket ediyoruz. Sizden hakikaten gelen teveccüh de bu şekilde ise niyetimiz gerçekleşmiş demektir.
Evet Yusuf, bu dergide yine oldukça fazla kitaptan bahsedilmiş. 186 kitap var.
Evet,
gerçi
toplamda.
Gerçi kitap sayısında biraz düşüş dikkatimi çekti. Yani önceki
o
sayılarda
değişiyor 200... açıkçası. Evet, her sayıda değişiyor. Bazen 300 kitaptan bahsettiğimiz bir evet. sayı da olmuştu. 200-250 kitaptan bahsedebiliyoruz. O rakam yani bizim için çok önemli değil zaten de. Hani bir okuyucuya dipnot bilgi olsun diye zaten kapakta çok küçük bir şekilde yer veriyoruz. Bu sayıda şu kadar kitap var diye. Ve onu biz önceden planlamıyoruz açıkçası Furkan. Yani bu sayıda şu kadar ortalama kitaptan bahsedelim diye planlamıyoruz. En son sayı bittikten sonra ne kadar kitabın adı geçmiş diye bakıyoruz. Ve onun sayfanın derginin sonunda da bir dizin olarak veriyoruz. Bütün kitapların isimlerini. Ve rakam oradan çıkıyor. Bu şimdi 5. sayımız oldu okurun. Bu Mart, Nisan, Mayıs 2018 sayısı. Çok taze, daha yeni çıktı birkaç gün evvel. Biz de baskıdan almış olduk. Arzu eden dinleyicilerimiz belki hani merak etmişlerse diye ben hemen başta ifade etmiş olayım. Türkiye'nin her yerinden, Türkiye Diyanet Vakfı'nın şubelerinden dergiyi edinmek mümkün. Kitapyurdu.com'dan dergiyi edinmek yine mümkün. Arzu edenler de Üsküdar'da Uluslararası Genç Derneği'ni ziyaret ederek dergiye ulaşabilirler. Ve tabii İstanbul'da, Ankara'da bazı seçkin kitap evlerinde de dergi mevcut. Oradan da ulaşabilirler.
Dinleyicilerimize küçük bir hatırlatma yapabiliriz. Yani dünyada neler okunuyor, Türkiye'de neler okunuyor bunu merak eden dinleyicilerimiz bu 3 aylık dilim içerisinde Okur dergisinden istifade edebilirler. Çünkü dünyada ne okunuyor başlıklı bir bölüm var. Yine Türkiye'de ne okunuyor başlıklı bir bölüm var. Kısaca dilersen buna değinmek istiyorum Yusuf.
Olur. Yani derginin hemen girişinde bizim gelenekselleşmiş bir şekilde yer verdiğimiz her sayıda Türkiye ne okuyor ve dünya ne okuyor sayfalarımız var. Ve açıkçası Furkan, ben okuyuculardan böyle merak ediyorum yani derginin en çok hangi sayfaları hoşlarına gidiyor diye. Açık ara bir şekilde en çok bu iki bölüm hoşlarına evet. gidiyor. Çok çok seviyorlar burayı.
Evet, gerçekten güzel de hazırlanmış Yusuf. Yani o hazırlanış biçimi de gerçekten çok hoş. Ve harita üzerinde işaretlerin konulması ve bir anda Özbekistan'dan Tayland'a geçebilmeniz, işte Tayland'dan Meksika'ya geçebilmeniz aslında o güzel bir duygu oluşturuyor insanda. Çünkü insanın ruhu biliyorsunuz bir mesafe tanımaz, sınır tanımaz. Ancak sınırlar, mesafeler bedenler içindir. Dolayısıyla insan ruhuyla bir temas kurmuş oluyor bu bölümler içerisinde.
Eyvallah, eksik olma. Bu sayfanın tasarımını yeniledik açıkçası Furkan bu sayıda. Bilmiyorum nasıl geldi sana, daha mı hoş geldi? Dünya Ne Okuyor'u Hatice Sarıtan hanımefendi hazırlıyor. Eksik olmasın, çok da güzel hazırlıyor. Türkiye Ne Okuyor'u da bu sayıda Ahmet Faruk Dursun hazırladı. Biz Dünya Ne Okuyor'da her sayıda değişen ülkeler belirliyoruz. Dünyanın ortalama her bölgesinden bir ülke. İşte Amerika kıtasından bu sayıda Meksika'yı belirlemişiz. Hemen Güney Amerika kısmında Brezilya'yı, işte Avrupa'da Fransa ve Almanya'yı, Belarus'u, daha böyle Orta Asya'ya gittiğimizde Özbekistan'ı, daha aşağılara indiğimizde Tayland, Malezya'yı, Avustralya'yı ve Güney Afrika'yı bu sayıda belirlemişiz. O ülkede şu an en çok rağbet gören kitaplar hangileri, en çok okunan, en çok işte ilgi gören kitaplar hangileri, onları seçip belirleyip kendi orijinal kapakları ve orijinal isimleriyle ve o kitaptan da kısaca yani neden bahsediyor bu kitap, bir kısa bir metin vererek yer vermeye çalışıyoruz. Türkiye Ne Okuyor sayfasında ise yine her bölgeden her sayıda değişen bazı şehirlere yer veriyoruz. Bu sayıda örneğin Kütahya var, Muğla var, Ankara, Osmaniye, Rize, Iğdır, Mardin şehirleri var, İstanbul var yine. Buralarda da kitapçıları seçiyoruz Furkan. Mesela İstanbul Avrupa yakasında Mepisto'yu, Anadolu yakasında Elif Kitabevi'ni, Muğla'da işte Anatolia Kitabevi'ni, Kütahya'da Nazlı Kitabevi'ni. Ya o şehirdeki böyle en çok bilinen büyük kitapçıları belirleyip onları arıyoruz telefonla ve diyoruz ki son aylarda en çok rağbet gören kitaplarınız hangileri? Onlar 3 tane kitap ismi söylüyorlar. Biz de onları olduğu gibi yer vermeye çalışıyoruz. Böylelikle de farklı şehirlerde en çok ilgi gören kitaplar neler? Bunlar nasıl değişiklik arz ediyor? Bunları görmüş oluyoruz. Mesela Rize'de diyelim ki satranç kitabı çok ilgi görüyor. İşte Saklı Seçilmişler kitabı çok ilgi görüyor. Ama Iğdır'da Sol Ayağım kitabı daha fazla ilgi görüyor. Osmaniye'de Mahir Ünsal Eriş'in Öbürküler kitabı ve Kan ve Gül kitabı Alper Canıgüz'ün ilgi görebiliyor. İstanbul'a geldiğinizde yine Stephen Zweig'in Bir Çöküşün Öyküsü daha fazla ilgi görüyor. Bunun o farklılığını da buradan seyredebiliyoruz.
Bir de Yusuf, mesela yayıncılık dünyasından haberler var. Benim dikkatimi çeken bir husus şu, Okur dergisi sadece iyi okurların temas ettiği bir dergi değil. Aynı zamanda iyi yazar adaylarının da böyle okumak istediği bir dergi olarak görüyorum.
İnşallah öyledir, temennimiz o. Ve tabii yayın evlerin, yayıncıların, yani bunların da bir hani merakla beklediği bir dergi olmasını çok arzu ederiz. Bu neler oluyor hayatta başlığıyla verdiğimiz yayıncılık dünyasından haberler, geçen sayıda başlattığımız bir yenilik. Bu sayıda da devam ettiriyoruz. Tasarımını da biraz farklılaştırdık genel olarak bu sayının. Burada mesela Afrika var, Avustralya var, Ürdün var, Hindistan var, İsveç var. Buralarda böyle meydana gelen böyle ilginç, bir de böyle hoş, tatlı şeyler var yani. Yayıncılığa dair gelişmeler var diyelim ki. Bunlara yer vermeye çalışıyoruz. Ayşe Tuğba Silahtar hazırlıyor bu sayfayı da.
Evet, Mustafa Kirenci'yi görüyorum bu sayıda. İri buğday tanelerinin trenleri yürüttüğünü bilmeyiz diyor. Bu yazısı gerçekten...
Evet, Büyüyen Ay yayınlarının sahibi kendisi.
Evet.
Çok hoş bir yazı o da. Tabii kapağa taşıdığımız bir yazı var. Mehmet Lütfü Arslan'ın Kitaplar Masumdur, Yazarlar Değil. Bir mini dosya şeklinde bir yazı bu. Bu meseleyi de biraz açabiliriz dilersen Furkan. Yani kitaplar hakikaten masumdur, kitabın kendisi. Ben mesela çeşitli yerlerde işte nitelikli okumalar yapmaya dair böyle ufak tefek konferanslar vermeye çalışıyorum. Çağrılıyoruz bazı yerlerden. Oralarda şunun altını çizmeye çalışıyorum. Ben şahsen hiçbir kitabın zararlı olduğunu düşünmeyenlerdenim. Yani her türlü kitap okunabilir. Hiç bu bir sınırlamam yok. Şu kitap zararlıdır, şu kitap zehirlidir, şu kitaptan uzak durun. Benim şahsi kanaatim onları çok hoş görmüyor. Her kitap aşağı yukarı okunabilir. Fakat şu var. Yani ömür kısıtlı. Bu dünyada 70-80 yıl bir hayat yaşayacağız ya da yaşamayacağız. Ama okunması gereken iyi kitap, nitelikli kitap diyebileceğimiz binlerce eser var. Dünyada yayınlanmış, ülkemizde yayınlanmış. Bunların hepsini bir listeleyip okuma sırasına koyduğunuzda o ömür bunların hepsini okumaya fırsat vermiyor. O yüzden seçici olmak zorundayız. Seçerken de kendi ilgi alanımızla, kendi meraklı olduğumuz, belki uzmanlaşmak istediğimiz alanlarla ilişki kuracağız. İşte belki seyahatimizle ilişki kuracağız. Belki bir fikriyatı geliştirmek istiyoruz zihnimizde, onunla ilişki kuracağız. Böyle bir kendi yolculuğumuzu aslında okumalarla belirleyeceğiz. Ama bu hususlarda belki yardım almak gerekecek. İşte nitelikli okumalar yapmaya çalışan birisinden veya bir kitap dergisinden veya bir kitaba dair bir yazıdan yardım almamız gerekecek. Belki okur o anlamda bir rehberlik yapabilir. Yani öyle bir başlangıca belki yardımcı olabilir.
Evet, Beşir Ayvazoğlu ile okuduğum kitaplarla bir kültürün engin dünyasına girdim başlıklı bir röportaj var. Beşir Ayvazoğlu kültür
dünyasının... Evet, çok verimli yazarlarımızdan, evet, biyografi kitaplarıyla.
Yani bu röportaj kültürü de aslında iyi oturdu Yusuf, Okur dergisinde. Yani güzel röportajların çıktığı bir dergi olarak görüyorum. Özellikle yazarların, daha doğrusu önemli yazarların, önemli kişilerin o zihin dünyalarında ve gönül dünyalarındaki önemli noktalara temas ediliyor. Bu her dergide karşımıza çıkan bir şey değil. Yani çok güzel isimlerle, çok kaliteli isimlerle her dergi röportaj yapıyor. Ama o röportajı açmak aslında farklı bir maharet gerektiriyor.
Doğru, haklısın. Yani inşallah senin söylediğin gibi onu yapabiliyoruzdur. O biraz okuyucularımızın takdiri. Ama söyleşilere önem verdiğimizi söylemek isterim. Yani Okur'da her sayıda ortalama 7-8 en az söyleşiye yer vermeye çalışıyoruz ve iyi isimlerle yapmaya çalışıyoruz. Bu sayının mesela orta sayfa röportajı İsmail Erünsal Hoca ile oldu. İsmail Hoca İSAM'ın kurucularından, Türkiye'de kitap, kütüphane, sahaf denilince akla gelen ilk isimlerden ve yakın zamanda da Orta Çağ İslam Dünyası'nda kitap ve kütüphane başlıklı bir kitabı yayınlandı. Çok hacimli bir çalışma. Binlerce el yazma ürünler üzerine çalışmış ve İslam dünyasında kitabın nasıl ortaya çıktığının aslında tarihini yazmış. Çok çok önemli bir eser. Bunun üzerine bir söyleşi yaptık. Beşir Ayvazoğlu zaten malumun, yani biyografi çalışmalarıyla, kendi edebi duruşuyla, her şeyle çok kıymetli bir isim. Yine Numan Ali Han, Dirilt Kalbin isimli bir kitabı Timahş yayınlarından çıkmıştı. Onunla bir söyleşimiz var. Sonra bu kalem uçlarından bir sanat yapan Nihat Özcan Bey var. Onun da çok ilginç çalışmaları var Furkan. Bildiğin kurşun kalemin üzerinde işte orada Eyfel Kulesi yapıyor mesela, oraya yazılar yazıyor. Röportajı okuyanlar görecekler, orada görsellerine de yer verdik. Instagram'dan da bakabilirler Nihat Özcan Bey'e. Kalem ucundan yapılan dünyalar başlıklı bir söyleşiye yer vermeye çalıştık. Yine İslam Görsel Kültürü isimli yeni bir kitap çıktı Küre yayınlarından. Ayşe Taşkent ve Nikol Kancal Ferrari beraber hazırladılar. Onlarla bir söyleşi gerçekleştirdik. Onlar da mesela oryantalist yaklaşımlardan kurtulmamız gerekiyor diyorlar. Bu söyleşi de hayli zengin oldu. Bunun gibi başka söyleşiler de var. Onu biz önemsiyoruz derginin içerisinde. Tabii kitap tahlil ve tanıtım, inceleme yazıları, çeviri yazılar, yayıncılığa dair yazılar, şehir yazıları, şehir kitaplığı, çocuk kitaplığı bölümü, seyahat kitaplığı bölümü. Böyle biraz bölüm bölüm ve bazı yerlerde de köşe köşe, işte babamla okuduğum kitaplar gibi sayfalara yer vermeye çalışıyoruz. Derginin sonuna doğru da kapak tasarımcılarıyla söyleşi yapıyoruz Furkan. Muhammed Nur Ambarlı ile bir söyleşimiz var bu sayıda. Ruh halim tasarımı çok etkiliyor başlığına yer verdik. Bu İslam Düşünce Atlası vardı, hatırlarsın. Burada da uzun uzun konuşmuştuk, evet, bir programımızda. O Düşünce Atlası'nın tasarımını yapan kişi. Pek çok kitaba da kapak hazırladı ve iç tasarım hazırladı. O tasarım yolculuğunu konuştuğumuz bir söyleşi oldu. İnşallah okuyucularımız diğer sayılarımızı olduğu gibi bu sayımızı da sahiplenir diyelim ve kitapyurdu.com'dan Okur'un 5. sayısına ulaşabileceklerini tekrar hatırlatmış olalım arzu edersen.
Evet Yusuf, kısaca kitaplardan bahsedelim istersen.
Olur, vaktimiz herhalde az kaldı. Bir kitaptan belki söz edebiliriz arzu edersen. Benim elimde Aşina Kitap etiketiyle çıkmış yepyeni bir çalışma var. Süleyman Ragıp Yazıcıların Baht Meselesi isimli kitabı. Bundan biraz söz etmek isterim. Aşina Kitap biliyorsun Haziran 2017'de kuruldu ve çok kısa sürede de hayli güzel yayınlar yaptı. Süleyman Ragıp Yazıcıların Güzel Gölgelik isimli bir şiir kitabı yine Aşina Kitap'tan çıkmıştı. Mehmet Dinç'in Bırakma Kendini kitabı, Taha Kılınç'ın Kırmadan İncitmeden ve Kudüs Yazıları kitabı, Mehmet Lütfü Arslan'ın Uyanın Rüya Vaktidir kitabı, Aşina'dan çıkan diğer bazı kitaplar. Bu Baht Meselesi Süleyman Ragıp Yazıcıların uzun yıllardır biriktirdiği anıların, hatıraların, tecrübelerin, bütün o yaşanmışlıkların, tanışıklıkların aslında iki kapak arasında toplanmasından müteşekkil bir çalışma. Burada tabii görsellerle zenginleştirildiğini, her görselin altına özel açıklamalar yapıldığını söylemem gerekiyor. Bir günlük tabii tadı, bazı yerlerde böyle deneme tadı, var. Süleyman Ragıp yazıcıların kendi nevi şahsına münhasır çok tatlı bir üslubu var. Benim çok hoşuma giden. Bu günlüklerin önemli bir kısmını ben daha evvel de okuma fırsatı bulmuştum. Burada bir kitap haline gelmesinden çok memnun oldum. Bu kitabın editörlüğünü yapmak da benim için hakikaten ayrı bir şeref oldu diyebilirim. Burada Süleyman Ragıp yazıcılar kendi hayat yolculuğuna ve o ilginç diyebileceğimiz bir hayat yolculuğu. Çünkü annesi Norveçli, babası Trabzonlu, babasını erken yaşlarda kaybediyor. 5 çocuklu bir anne, Esenler'in varoşlarında diyebileceğimiz bir yerde yalnız başına kalıyor. Farklı vakıflar yardım ediyor ona. Çeşitli zorluklar içerisinde. Fakat bir baht, yani gerçekten bir baht olarak çok güzel, öyle zengin bir dünyanın da içine giriyor. Bütün o hatıraları böyle tatlı bir üslupla okuyabileceğimiz, hiç böyle hani sıkılmadan, yorulmadan, nasıl bittiğini de anlayamayacağımız, böyle çok hoş bir çalışma oldu diyebilirim. Baht Meselesi kitabını bütün dinleyicilerimize özellikle, bilhassa ısrarla tavsiye ederim. Çeşitli kitapçılardan, kitapyurdu.com'dan, babil.com'dan, dnr.com'dan bu kitaba ulaşmaları mümkün diyelim.
Evet Yusuf, dilersen programımızı sona erdirelim. Ben de Baht Meselesi'nin gerçekten baht açık olsun diyorum kitabın. Ve inşallah dinleyicilerimizle en kısa zamanda buluşur. Ben de çok severim Süleyman abi ve ondaki Peyami Safa.
Evet, kitapta da bahsediyor ondan.
Peyami Safa'ya özel bir ilgisinin olduğunu da biliyorum. Ben de çok merak ediyorum doğrusu. Kitabı en kısa zamanda bitirmek isterim. Dilersen programımızı burada sonlandıralım.
Hay hay.
Evet.
Okudukçanın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak üzere diyelim. Herkese hayırlı günler dileriz.